Ayrım 20.
İkinci kısım. Lucky O'Leary. Bunun gülünç bir isim olduğunu biliyorum ama bana bundan nasıl kurtulacağımı varın siz söyleyin. Yani bir çıngırak çalıp şu andan itibaren benim adım Clary. Anna Shelley ya da sevdiğiniz isim her neyse diyemezsiniz. Ama hayır, hep Lucky'ydi ve hep Lucky O'Leary olarak kalacak. Bu benim lanetim. Ailem bana parası olan eski bir halam yüzünden Lucretia adını koymuş. Gerçi halam onlara hiç para bırakmadığı için bu anlamsız olmuş ama babam miras ne kadar büyük olursa olsun Lucretia isminin bir çocuğun taşıyamayacağı kadar ağır olduğunu düşündüğü için bana hep küçük Lucky derdi. Okulda benimle nasıl da dalga geçerlerdi bir bilseniz. Bir kompozisyondan kötü not alsam, matematik öğretmeni bana soru sorup da cevabını bilmediğimde ya da hokey oynarken atış kaçırdığımda biri mutlaka "O kadar da şanslı değilsin bugün Lucky" derdi. Sanki bunu hayatımda ilk kez duyuyormuşum gibi. Her neyse, yazın New York'ta bir lokantada çalışma umudum konusunda şanslı olmaktan çok uzaktım. Bundan memnun olduklarını sanırdınız. Sınavlar bittiğinde sınıfın yarısının yapmak istediği gibi Akdeniz'de bir otelde dağıtıp önüme gelenle yatmak istemiyordum. Onları meteleksiz bırakacak pahalı bir üniversite eğitimi istemiyordum. Vahşi ve tehlikeli buldukları bir yere gitmek için yol parası da istemiyordum. Bütün istediğim Manhattan'da beyaz çoraplar, spor ayakkabılar ve pembe ekoseli bir elbise giymekti. Krep ve akça ağaç şurubu servisi yapmak, müşterilerin önüne haşlanmış patatesin ortasında az pişmiş yumurta koymaktı ve onların bana "Merhaba Lucky" demesi. Hem belki orada adımı değiştirir kendime Deirdre ya da Orla gibi normal bir İrlanda adı alırdım. Bu çok da çılgın bir hayal sayılmazdı değil mi? Kendi hayatımı kazanmak, insanlara kahvaltı vermek gibi saygıdeğer hatta değerli bir şey yapmak. Masaların üzerine çıkıp çıplak dans etmek değildi ki istediğim. Ama yalnız başıma Ay'a gitmek istediğimi sanırdınız. New York gibi tehlikeli bir şehirde yaşamayı nasıl olur da aklımdan geçirirdim. Amerika'da neden akrabalarımız hafta sonları evlerine gidip beraber barbekü yapabileceğimiz, pikniğe maça gidebileceğimiz ve Amerikan filmlerinde hoşuma giden ne varsa yapabileceğimiz kuzenlerden oluşan harika bir aile olmadığını anlayamıyordum. Ama hayır, İrlanda'da ailesinde göçmen olmayan tek aile O'Leary'lerdi. Bize hiç içinden muhteşem Amerikan giysilerinin çıktığı paketler gelmezdi. Komik aksanlı ve üzerlerinden çıkarmadıkları krem rengi yağmurlukları olan teyzelerimiz, amcalarımız yoktu. Ve annem ile babam beni içimdeki cevheri henüz fark etmemişti. Benden Rosemore denen yere gelmemi istiyorlardı. 17 yaşında bakire, sigara içmeyen, nadiren içki içen bir kız olduğum için diz çöküp dua etmeleri gerekirdi. Bütün bunlar içinde bulunduğum çevrede sık karşılaşılan şeyler değildi. Sınavlarımı geçerdim, evde bağırıp çağırmazdım, makyaj malzemelerimi almak için masamın çekmecesini bıçakla açan kötü kalpli kız kardeşim Katriona'ya, yakalanma riski az olduğu için patates cipslerini benim odamda yiyen ve odamı kokutan küçük erkek kardeşim Justin'e bile oldukça iyi davranıyordum. Peki en büyük kız çocukları olarak benden ne istiyorlardı? Kalkütalı rahibe Teresa olmamı mı? Bütün bunlardan dolayı bu Haziran O'Leary'ler oldukça suratsızdı. Onlara nazik bir şekilde, "Hayır, teşekkür ederim ama Rosemore'da aileyle birlikte harika bir tatil yapmak istemiyorum." demiştim. daha da nazik bir şekilde onların lütuflarını suratlarına çarpmadığımı, yalnızca bir nehir kıyısında ya da diken dolu bir ormanda yürümek ya da Katriona veya Justin'in eğlence parkında boyunlarını kırmalarına engel olmak istemediğimi söyledim ve hayır, orada 2 hafta boyunca harika arkadaşlıklar kuracağımı düşünmüyordum. Bir evet deseler yakalarından düşecek ve ellerimi New York'ta bir lokantada krep ve çöreklere daldıracaktım. Benden bu olmayacağı için lütfen bir daha sormamamı rica ettiler. Odama çıktım. Katriona ve Justin girmesin diye kapımı kilitledim ve aynada yüzüme baktım. Çirkin, iğrenç, tüylü ya da sivilceli falan değildim. Güzel de değildim ama güler yüzlü bir yüzüm vardı. Özellikle iyi bir hafızam olduğu, insanların yüzlerini ve cappuccino mu yoksa biraz daha marmelat mı istediklerini hatırlayabileceğim için bir lokantadaki tüm müşterileri memnun edecek bir yüzdü. Normalde radyo dinlemem, CD çalarım. Yatak odamda ucuz bir televizyon olmasını çok isterdim ama babam para basmadığımızı ve gülünç olmamam gerektiğini söyledi. Neyse, radyoyu açtım ve karşıma sorun çözen yaşlı biri çıktı. Genç, modern ve güncel olmaya çalışırken sözcükleri nasıl da yanlış söylediklerini bilirsiniz. Çılgın bir kız mektup yazıp annesinin şüpheci yaşlı bir yarası olduğunu, hiçbir yere gidemeyip hiçbir şey yapamadığını yazmıştı. Kendi kendime esnedim ve bir de bana sor dedim. Ama radyodaki kadından işine yarayacak ne duymayı beklediğini anlamıyordum. Yaşlı kadın gençlerin ve yaşlıların birbirini anlamamasının çok umutsuz bir durum olduğunu ama bir çözümün bulunduğunu söyledi. Ah, elbette diye düşündüm. Elbette bir çözüm var. Teslim ol, vazgeç. Tartışmaya son ver, umudunu kaybet. Kadının bunu söylemesini beklerken o şöyle dedi. Annen yalnız hayatım, yalnız ve kafası karışık. Ona destek ol. Onunla aynı safta yer al. Elbette harika bir fikir. Annemle aynı safta yer alayım. 2 dakika sonra bana beni aldatamazsın, tamam mı desin. Annene dünyayla ilgili sıkıntılarını ve endişelerini anlat. Ona kendininkileri sor. Hemen cevap vermeyebilir hayatım ama zaman içinde verecektir. Genç kızların anneleri genellikle kendilerinden emin görünürler ama aslında endişeli ve köşeye sıkışmış yaratıklardır. Onunla ilgilen. Önce ilgileniyormuş gibi yap, gerçek ilgi ardından gelecektir. Anneni harika bir arkadaş yapma yolundasın. Önce arkadaşlık oyunu oyna, gerçek arkadaşlık onu izleyecektir. Şu yaşlılar nasıl bir dünyada yaşıyor? Düşünün. Radyoya gidip bu saçmalıkları söylemesi için ona ciddi bir para ödüyorlar. Yani daha ne diyeyim? Sonra yaşlı kadın bir tartışma yaşayan 2 eski dosttan söz etmeye başladı ve mektubu yazana ilk hareketi yapıp "Bak, tartışmak istemiyorum." demesini söyledi. Bu tabii ki doğru tavsiyeydi ama bunu muhtemelen bir yerde okumuştu. Yalnız ve köşeye sıkışmış anneler. Heh. Anne ve babam tartışmışlardı. Bunu biliyorduk ve akşam yemeğinde bu aşırı nezaket olarak kendini gösterdi. Neyle ilgili olduğunu bilmiyordum ve aslında umurumda da değildi. "Dirseklerini masadan kaldır Katriona ve annenin yaptığı bu harika yemeğe biraz saygı göster. Hep bir ağızdan konuşmayın çocuklar. Babanız çok yorucu ve çok uzun bir gün geçirdi." Neyle ilgili olduğunu bilmiyordum ve dürüst olmak gerekirse umurumda da değildi. Bazen böyle soğuk olurlardı ama geçerdi. Farkında değilmişim gibi davrandım. Bit kadar aklı olan Katriona ve Justin tabii ki fark ettiler ve yorum yaptılar. "Babamla tartışıyor musunuz?" diye sordu Katriona. "Hayır hayatım, tabii ki tartışmıyoruz," dedi annem korkunç metalik bir sesle. "Boşanacak mısınız baba?" diye sordu Justin. "Hayır Justin, yemeğini ye," dedi babam. "Ben kiminle kalacağım?" diye sordu Justin endişeyle, bir ona bir diğerine bakarak. "Saçmalama Justin. Senin gibi harika oğlu olan bir çift nasıl olur da boşanabilir?" dedim. Alay ediyordum ama Justin anlamıyordu. "Ah, peki öyleyse," dedi neşeyle ve kalan yemeğine saldırdı. Annemin bulaşık makinesini doldurmasına yardım ettim. "Teşekkürler Lucky," dedi annem. "Bilirsin işte erkekler," diye iç geçirdim. Birden bana baktı ve gözlerinin yaşardığını görür gibi oldum. Ama radyodaki yaşlı kadının dediği gibi saçmalayıp bana harika bir arkadaş olmasını istemiyordum. Ertesi sabah babam bana muhteşem bir kız evlat olduğumu ve birkaç haftadır bize zarar verdiklerini söylediğine göre gerçekten ayrılmayı planladıklarını düşündüm. Hiçbir şey demedim. Omuz silkmekte giderek daha başarılı oluyorum. Ertesi akşam babam akşam yemeğine gelmedi ve annem kız kardeşiyle beraber yemek odasına kapandı. Katriona'nın da aynını yaptığını görüp onu yukarı çıkmasını ve başkalarının özel konuşmasını dinleyecek kadar terbiyesiz olmaması gerektiğini söyleyene kadar onları dinlemeye çalıştım. Babam eve çok geç geldi. Yatak odalarının dışından dinlemeye çalıştım ama bir şey duyulmuyordu. Tam bir sessizlik hakimdi. Ertesi akşam farklı bir şey yapmaya karar verdim. Bu kadar dışarıda bırakıldığımız için günler çok can sıkıcı hale gelmişti. Annem bir çocuk butiğinde çalışıyordu. Öğleden sonra eve gelip bize göz kulak olabilmek için yalnızca sabahları çalışıyordu. Yapacak bir işim yoktu. Ben de butiğe gittim. Dükkan dememiz yasaktı. Evden birini gören bütün yaşlılar gibi paniğe kapıldı. Ters giden bir şeyler olduğunu düşünüyordu. Ona ters giden hiçbir şey olmadığını, yakınlarda yeni bir pizzacı açıldığını, isterse öğlen gidip orada yiyebileceğimizi söyledim. Yüzü kis feneri gibi aydınlandı. Annem yemekte bana, "Bu sene bizimle Rosemore'a gelmek zorunda, kalmak senin için zor olmalı Lucky," dedi. Onlarla beraber o korkunç tatile gitmenin mümkün olmadığını daha ona söylememiştim ama her nedense aklıma radyodaki kadının annelerini köşeye sıkışmış ve yalnız olduklarını söylediği geldi. İstediğimi elde etmek için denemeye değerdi. "Senin için de pek kolay değildir herhalde anne," dedim. Uzun uzun bana baktı. "Hayır, bazen kolay olmuyor ki," dedi. Bir an sanki çok önemli bir şey söyleyecekmiş gibi durdu. Bekliyordum. Babamın onu ölesiye sıktığını mı, genç bir sevgilisi olduğunu mu, New York'a gidebileceğimi mi, ne diyeceğimi merak ediyordum. Bunlardan hiçbirini söylemedi. "Her şey yoluna girer," dedi sonunda. Bu o kadar sıkıcı, o kadar anlamsızdı ki ne diyeceğimi bilemiyordum. Sonunda "Haklı olabilirsin anne," dedim. Bana gülümsedi, elimi okşadı ve çatalımdaki bütün makarnayı döktü. Bütün söyleyeceği buydu. Bana hayatım sona ermiş gibi geldi ve eve dönerken yol boyunca bir taşı tekmeledim ki yeni ayakkabımın önünü tamamen sıyırdığım için bu da aptalcaydı. Annem alışverişe çıkıyordu ama ben yapacak işlerim olduğunu söyledim. Çünkü beraber gitsem süpermarkette onu geberteceğimden korkuyordum. Eve gittim, yatağıma uzandım ve 43 yaşında ya da bütün hayatı geride kalmış biri kadar yaşlı olmayı diledim. Radyoyu açtım ve James Joyce ve şehre gelmiş çılgın yabancılarla ilgili korkunç bir şey dinledim. 16. yaş gününü annesiyle birlikte Ulysses'te yapılan bütün yolculuğu yaparak geçiren Amerikalı bir kızla röportaj yapıyorlardı. Annem kötüdür, delidir ama bana bu kadarını da yapmaz diye düşündüm. Ve şu Arpino mudur nedir, İtalyan soyadlı Jun, İrlanda'da şu korkunç Rosemore'dan babamın ailesinin yaşadığı North Circular yolundan O'Leary soyadını taşıyan akrabaları olduğunu söylüyordu. Acaba kuzenim olabilir miydi? Jun Arpino ve ailesi New York'a gidip bir lokantada çalışmamı sağlayabilir miydi? Daha fazla bilgi almak için deliler gibi dinliyordum. Doğu Avrupa hapishanelerini andıran şu ekonomik otelde kalıyordu. Radyoyu aradım, bana Jun Arpino'dan orada olmadığını, bunun günün erken saatinde yapılan bir röportaj olduğunu söylediler ama bana otelin numarasını verdiler ve memleketin yarısının telefon edip otele geldiğini açıkladılar. Düşünün, belki hepsi de ondan kendilerine bir lokantada iş bulmasını istiyordu. İnsanlar çok tuhaftı. Öyleyse ben de gidebilirdim. Bu eğlenceli olurdu. Annem yatak odamın kapısını çaldı. Etek baktığını ama hiçbirinin kendisine olmadığını, bu yüzden de kendine değil bana bir etek aldığını söyledi. Aslında güzeldi, pembe kadifedendi. Her zaman aldıkları gibi 19. yüzyıl yetimhane çocuklarının bile giymeye utanacağı türden bir şey değildi. Babamlardan, North Circular yolundan hiç kimse Amerika'ya gitmiş miydi diye sordum. Evet, dayısı bir suçlama ya da bir gıcıklaşma. Kimsenin hatırlamadığı bir şey yüzünden gitmiş ve kimse nerede olduklarını bilmiyor. Yani hayatım, korkarım senin lokanta planlarına bir faydaları olmaz. Gerçekten üzgün görünüyordu. Sanırım onları buldum dedim ve anneme anlattım. Tuhaf bir şekilde ilgilenmiş ve memnun olmuş, hatta heyecanlanmıştı. Hadi gidelim dedi. Otelin içi de dışı kadar korkunçtu. İnsan doluydu, inanmayacaksınız ama babamın korkunç kuzenlerinden bazıları da oradaydı. Heyecanla konuşuyorlardı ve tam ortalarında Jun ve annesi olduğunu düşündüğüm iki Amerikalı vardı. Jun tıpkı bana benziyordu. Kardeşmişiz gibi görünüyorduk. Üzerinde pembe kadife bir etek vardı. Annem birilerine bağırış çağırış, babamla nasıl tartıştıklarına, babamın nasıl hiç özür dilemediğine, sonunda üzgün olduğunu söyleyenin hep kendisi olduğuna dair bir dolu özel ayrıntıyı anlatıyordu. Jun'un annesi sonunda ağırlığını koydu ve yeniden dünyaya gelsem, Jun'un babasının genç bir kadınla kaçıp iki çocuk sahibi olmasına izin vermektense ondan bir şekilde özür dilerdim, dedi. Bu tarihi meseleleri dinlememek için Jun ve ben kendi aramızda konuşmaya başladık. Benden tam bir yaş küçüktü tabii ama Amerikalı olduğu için orada daha çabuk olgunlaşıyorlar, eş değerdik. Akraba olup da birbirimizden haberimiz olmamasının ne kadar olağan dışı olduğunu düşünüyorduk. Annem babamı cep telefonundan aradı, babam yarım saat sonra geldi ve ilk yaptığı şey zor bir adam olduğu için annemden özür dilemek oldu ve annem de onu herkesin içinde öptü. Birkaç dakika sonra bütün kuzenlerle el sıkışıyor ve onlara annemin harika bir eş olduğunu söylüyordu. Jun harikaydı. Benimle kalmak isterse diye odamda iki yatak olduğunu söyledim. Beklentileri hiçbir zaman boşa çıkarmayan, kaynağın bulunduğu şu Rosemore denen çılgın yere bile gidebilirdik. Annem o kaynaktaki Azize ile konuşmak istediğini, çünkü yolladığı ilk kocanın hiç de o kadar iyi çıkmadığını söyledi. Belki o sadece bir denemeydi ve gerçek koca bir yerlerde bekliyordu. Onun yaşında bu utanç vericiydi ama Jun ve ben onunla başa çıkabilirdik. Jun'un annesi tabii ki uçak biletini değiştirebileceklerini ve burada bizimle tatil yapıp Rosemore'a gittikten sonra New York'a gelip onlarla kalabileceğimi söyledi. Çalışabileceğim harika bir lokanta biliyorlardı. Ailelerin gittiği gerçekten saygıdeğer bir lokanta. Başlangıçta anne ve babam bundan pek emin değildi ama Jun bana onlara bunun alternatifinin Kıbrıs ya da Mallorca'ya gidip kilotumu havaalanında çıkarmak olduğunu söylememi fısıldadı. Bu bir şekilde onları konuya yoğunlaştırmıştı. Henüz kesin değildi. Hala üzerinde çalışılması gerekiyordu ama yeni kuzenim Jun'la bunu becereceğimden emindim. Annemin aşırı duygusal bir biçimde bana baktığını gördüm. "Sarhoş değilsin değil mi anne?" dedim. "Alakası yok. Bu sabah bana söylediğim şeyi hatırlıyor musun Loki?" diye sordu. Korkunç bir Mary Poppins sesiyle. Jun'la aynı dilden konuştuğun sürece anneleri mutlu etmenin ne kadar kolay olduğunu konuşuyorduk. Papağan gibi onların söylediğini tekrar ettiğinizi anlamıyorlardı. "Her şey yoluna girer demiştin," dedim. Annemin yüzü sevinçle aydınlandı. "Gördün mü? Hatırlıyorsun. Sen gerçekten benim en iyi arkadaşımsın Loki," dedi annem. "Amerika'ya gittiğinde seni çok özleyeceğim." Ben de gülümsedim. Çok katmanlı, karmaşık bir gülümsemeydi. Öncelikle büyük bir rahatlama gülümsemesiydi. Savaşı kazanmıştım. New York'ta bir lokantada çalışacaktım. Annem bunu kabul etmişti. Sonra radyodaki yaşlı kadının tavsiye ettiği gibi bir arkadaşın gülümsemesiydi. Mucizeler yaratacağını söylemişti. Kadın konuşmasında bunun önce bir rol olacağını ama sonunda gerçeğe dönüşeceğini söylemişti. Büyümekle ilgili çok şaşırtıcı bir şeydi bu. Zaman çok hızlı geçiyordu. Artık rol yapmadığımı hissetmeye başlamıştım. Anneme onun da benim en iyi arkadaşım olduğunu söylerken bunu içimden gelerek söylüyordum gerçekten. Sonuçta belki de gerçekten çok şanslıydım ve adımı değiştirmeme gerek yoktu.